Selamlar Evrensel'e, hoş geldiniz. Ben Merve. Ne haber? Nasılsınız görüşmeyeli? Yani 2 senedir falan. Eminim her şey çok değişmiştir. Benim için değişim o kadar ki 2 sene önceki Merve ile aynı insan olmadığım için aynı podcast'te devam ettirmenin ufak bir sahtekarlık olduğunu hissediyorum. Yine de hayatta her şeyin dönüştüğünü ve eski versiyonlarımızla aynı sayfada olabilmenin mümkün olduğunu kendime hatırlatarak oturdum bu bölümü kaydetmeye. Ve aslında bu bölümde tam da bundan, yani değişmekten, dönüşmekten, biraz hayata ıskalamaktan, geç kalmaktan, geride kalmaktan, biraz da yetememekten bahsedeceğim. Ben tam olarak bu hisleri yaşadığım evresindeyim hayatımın çünkü. Bu yüzden buraları çok kafa yoruyorum. Bazı sonuçlara ulaşabildiğimi söyleyebilirim. Ama bunlar tahmin ettiğim kadar dramatik aydınlanmalar olmadı. Aksine cevabı basit şeylerde buldum. Ve biliyorum ki bunu yaşayan, en azından hayatının bir döneminde yaşamış veya yaşayacak olan çok fazla insan var. O yüzden paylaşmak çok çok içimden geldi. Çünkü insan ancak başkalarıyla bağlar kurduğunda gerçekten iyileşir. Yalom'un da dediği gibi. Entreatment diye bir dizi var. Terapisel şeylere merakı olan mutlaka izlesin bence. Harika bir dizidir. Belki bahsetmişimdir bundan daha önce bu podcast'ta, hatırlamıyorum. Bu dizide çok iyi bir psikiyatrist var, Paul. Ve kendisinin de göründüğü başka bir psikiyatrist var, Gina. Paul, kendisine gelen terapiye dirençli ergen yaşta bir danışanına bu çocuk kendini çok açtığı ve çok savunmasız hissettiği bir anda terapi sınırlarını aşarak bir yakınlık gösteriyor. Ve tam orada gerçek bir bağ kurduğunu hissediyor. Ve bunu Gina'ya anlatırken diyor ki belki de bütün bu yaptığımız şeyler onca terapi saçmalıktır. Asıl olan sadece bağ kurmaktır. Çok etkilemişti beni bu sahne. Üzerine Johan Hari'nin Kaybolan Bağlar kitabını okuyunca da daha iyi anlamıştım ne demek istediğini. Tabii ki terapi saçmalık değil, orada da kurulan başka türlü bir bağ var. Ama insanın anlamlı ilişkilerinin olması bu hayatı yaşanılası kılmanın en güzel şeklidir diyebiliriz belki. Bir çocuk kitabında şöyle bir diyalog okumuştum. Hangisi en önemlisi, yolculuk mu, hedef mi? Cevap, eşlik. Günün sonunda bize kalan, yanımızdan geçenler olacak. Hepimizin içinde en temelde bir bağ kurma ve ait olma, bir yere, bir gruba, bir eve, bir ilişkiye ait olma ihtiyacı var. Aslında o kadar aynıyız ki, yani bir grup kümelenmiş karınca düşünün. Bir karınca diğerinden farklı mı sizce? Hayır. Bir karıncanın bacakları daha uzun belki, biri daha hızlı yürüyor. Biri daha tembel bir karınca belki, biri daha siyah. Belki cüce karıncalar da vardır. Ama hepsi aynı, yeterince uzaktan bakınca. Bu insanlar için de geçerli. Bizim de bir kısmımız daha zengin. Bir kısmımız siyahi. Bir kısmımız çok akıllı. Bir kısmımız Karadenizli. Şaka şaka. Karadenizler alınmasın. Ama yeterince uzaktan bakarsanız hepimiz aynı duyguları yaşayan bir grup canlıyız. Bu düşünce insana evrene göre ne kadar da küçük ve hükümsüz olduğu kaygısını verse de bir bütüne ait olmayı hissettirmesiyle ben iyileştirici de buluyorum. Ve bazen çok derin yaşıyorum ben bunu. Böyle beklemediğim, alakasız bir anda. Bir insanın gözlerinde, özellikle gözlerinde ama bazen de jestlerinde, kollarında, duruşunda insan olmayı görüyorum. Şefkat hissediyorum tam o anda. Sanki o da, ben de ayaklarımızdan toprağa kök salıyoruz ve aynı dünyaya karışıyoruz. Teknik olarak çok da yanlış değil çünkü ölünce olan şey bu aslında. Burası benim nöronlarımın uğrak yeri, dinlenme tesisi olduğu için bağ ve aidiyet konuları. Konu hep buraya bir geliyor. Ama esas bahsetmek istediklerime dönmek istiyorum. Geç kalmıştık konusuna. Hayatta bir şeyleri kaçırmış olmak hissine. Ya bu her ne kadar çok çok gerçek hissettirse de Bu hissin, çok üzgünüm ama çoğu zaman suni olduğunu düşünmeden edemiyorum. Çünkü birçoklarında köklerini çok yanlış yerlerden alıyor bu duygu. Şekilsiz büyüyor o yüzden de. Kıyas duygusundan alıyor mesela köklerini. Ya da değiştiremeyeceğimiz keşkelerden alıyor. O yaptı, ben yapamadım. O başardı bunu, ben yerimde saydım. Aslında belki durup bir düşünsen, bir Kızılderili atasözü var. Duralım ruhlarımız geride kaldı diye. Bir durup kendini beklesen ve gerçekten düşünsen, biliyorsun yani en başından bugüne getirdiğin hayatını biliyorsun. Neleri başardığını. Belki de başkalarının yaptığı o başarı etiketli şeyleri aslında istemediğini. Ama herkes yapıyor diye kaçırmak da istemediğini. Mesela sen aslında herkes gibi evlenmek, çocuk sahibi olmak istemiyorsundur belki en içinde. Veya sen o çok prestijli işi istemiyorsundur. Belki de gerçekten istemiyorsun. Veya istiyorsun ama bununla sadece ilgilenmek istiyorsun. Bu bir hobi olsun istiyorsun senin için. Bir yan sekmede dursun istiyorsun belki sadece. Senden gelen duyguyla dışarının beklentisi farklı olduğunda sende bir problem varmış gibi hissetmekten kaçtığın için bunları istiyor gibi davranıyor olabilirsin. Bu yüzden suni kökler diyorum. Senden uzanmamış, dışarıdan gelmiş. Belki de bazı yapmadığın tercihler var ki alternatif evrenleri merak ediyorsun. Mesela belki kariyerle ilgili birkaç yöne ayrıldı yol. Sen bir tanesini seçtin. Ya bilinçli bir seçim yaptın. Ama hayal ettiğin gibi çıkmadı bir şeyler. Diğerini seçsem ne olurdu diye kendini yiyorsun. Belki ilişki içerisinde olduğun birinden ayrıldın ve başka ve mutlu bir hayat sürüyor ve bu sana geç kalmış hissettiriyor. Bir daha birini sevemeyeceksin. Bunların zamanı geçmiş gibi hissettiriyor. Belki de bu çağa geç kalmışsın. Ya bir şeyleri öngörmeye geç kalmışsın gibi hissediyorsun. Onu çok fazla görüyorum ben. Bende de var açıkçası biraz. Şey gibi bu. 10 sene önce o Bitcoin'i alsaydım. Ya da kendimi rezil etmekten o kadar korkmasaydım da YouTube'a bir girseydim diyorsun belki. Burada bir geç kalmışlık hissi yaşıyorsun. Ya da diyorsun ki keşke işte 2020, 2019 Covid öncesi dönem ışınlansam ve hemen bir ev, araba kredisi çeksin. Vizyonsuz bir hayal. Yani aslında komşunun bahçesi hep daha güzel geliyor. Ve nerede değilsen orayı özlüyorsun. Burada olana şöyle bakmak lazım aslında. Diğer seçeneği idealize mi ediyorum? Yani seçmediğim o yolun da bir sürü eksisi var da ben artılarını mı görüyorum sadece? Bu neye yarıyor biliyor musunuz? Bir seçim yapma sorumluluğunu almamaya. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle. İdealize ettiğimiz o şey, seçmediğimiz o yol, vazgeçtiğimiz o ilişki, o karar. Harika ya. Ona ulaştığımızda ve çok da harika olmayan yönlerini gördüğümüzde ama bize böyle denmedi diyebiliriz. Diyelim ki ben bir işi çok istiyorum. Maaşı harika, pozisyon harika ve diyelim ki ofisin yeri süper. Ve çok istediğim bu işi aldım. Ama görünen o ki her şey aslında o kadar da süper değilmiş. Atıyorum benim evimden o güzel yerdeki ofise giden yollar zormuş. Ya da ne bileyim ofiste havalandırma çok kötüymüş, nefret etmişim. Ya da üstlerimle ilişkilerim çok iyi değilmiş. Tahminimden çok çalışmam gerekiyormuş. Bunların hepsi orada duran, belki hemen kendini gösteren, belki dikkat isteyen ama orada duran faktörlerdi. Ama ben sadece iyileri görmek istediğim için bu varlıkları için sonradan başka her şeyi ve herkes suçlayabileceğim eksileri sonraya bıraktım. Yani ben burayı seçerken bunları seçmedim. Dolayısıyla bu seçimin bu kötü şeylerin sorumluluğunu içermiyor. Bunu tabii ki bir gücenmişlik ve öfke ve bir kendine acıma, mağduriyet. Ah benim makus talihim. Ve daha iyi, ve daha güzelini ve daha harikasını aramak, takip ediyor. Ne zamana kadar? Bundan öğrenene kadar. Her şeyi artısı ve eksisiyle beraber görüp bir seçim yapmayı ve o seçimin sorumluluğunu almayı öğrenene kadar. Bunu yurt dışına taşınan insanlarda çok görüyorum aslında. Havadan çok yakınıyorlar mesela. Yani tahmin edebiliyorum aslında. Kendi tahminlerinden daha fazlasına maruz kaldıklarını anlayabiliyorum yani. Çünkü Türkiye'de gerçekten mevsimler çok güzel yaşanıyor ve havası gerçekten güzel bir ülke Türkiye. Buradan Avrupa'nın soğuk ve karanlık bir ülkesinde yaşamaya başlayınca gelen o şaşkınlığı anlayabiliyorum. Ama o ülke hep öyleydi. Ve sen bunu bilerek, tam olarak kavrayamasan da tabii ki orada yaşamadan, bunu bilerek bir tercih yapmış olmalıydın. Senin seçtiğin yol bu eksiği de kapsıyordu yani. Evet, havası kötü ama doğal alanlar çok güzel korunmuş mesela. Ya da evet, dili ne kadar iyi konuşursan konuş, bir bariyer olacak birkaç sene. Orada duracak bu senin için. Ve sen kendini Türkçe'deki kadar iyi ifade edemeyeceksin. Ama söylediklerin dikkate alınacak. Evet, yalnızlık ve sosyal izolasyon belki olacak bir süre. Ama kendini belki hiç hissetmediğin kadar özgür hissedeceksin. Artılar ve eksiler. İdealize etmeden bakmak önemli çünkü İdealizasyonu hemen sonrasında bir değersizleştirme takip eder genelde. Ama bütüne bakabilirsek, öylece sürüklenmekten başka bir yol olduğunu, bir seçim yapma şansımız olduğunu görürüz. Başka bir senaryoda da biz bir seçim yapmış ve bunun sorumluluğunu almışızdır gerçekten. Ama seçtiğimiz yol çıkmaz sokak. Bizde bir suç yok. Ama vazgeçmek var, geri dönmek ve o vedalaştığımız çatalda kimseyi bulamamak var. Başa sarmak var. Ve bu korkuyla aynı duvara, çıkmaz sokağın ucundaki o duvara bininci kere tosluyoruz belki. Mesela diyelim ki çok isteyerek açtık o tatlı şirin kafeyi. Ama görünen o ki İstanbul'un bir tane daha tatlı şirin kafeye ihtiyacı yokmuş. Ya da hiç sevmedik biz o işi. İşin içine muhasebe, mutfak, benim aklıma gelmeyen zorlu başka şartlar girince hoşumuza gitmedi. Esas yapmak istediğimiz bu değildi bizim. O noktada vazgeçebilmek çok önemli bence. Çok yatırım yaptım düşüncesi bunu çok zorlaştırıyor. Evet. Kafeyi bir metafor olarak alabilirsiniz yani. İnsan her şeye böyle bir hevesle başlayıp yatırım yaptığı için sonradan ondan vazgeçmeye korkuyor olabilir çünkü. Ama zor olsa da o noktada vazgeçebilmek gerçekten çok önemli bence. Bundan keyif almıyorsak, bundan beslenemiyorsak ve ileride kendimizi o kafenin sahibi olmaktan mutlu görmüyorsak, yolcudur Abbas diyebilmek çok hayati geliyor bana. Veda edebilmeyi, öğrenmeyi içeriyor bu bir noktada. Ve gerçekten zor biliyorum. Nietzsche'nin üst insan kavramı var ya, benim kafamdaki üst insan veda edebilen, vazgeçebilen insan. Bunların bize büyürken öğretilmiyor olmasına çok üzülüyorum ve bir parça da sinirleniyorum sanırım. Çünkü hayat 101. Ama kimse bahsetmiyor ne okulda ne ailede. Şu denmiyor bize. Vedalar üzücü. Üzülebilirsin. Ama bunu çoğu zaman başka ihtimaller karşılar. Hayat bundan ibaret. Değişir ve değişir ve dönüşür. Bir şey biter, başka bir şey başlar. Umut hiç bitmez. Bitmemeli. Bir insan hayatında defalarca kere veda etmek zorunda kalıyor. Bir ilişkiye, bir hayale, bir şehre, bir eve. Gitmek zamanı geldiğinde veya giden o kişinin, o hayalin arkasından bakmak kaldığında bize bir yetişkin gibi zarif ve güçlü davranamıyoruz sanki çoğunlukla. Tabii ki bunun altından zarafetle kalkan üst insanlar da var. Ama benim gözlemlerime göre olan şey şu ikisinden biri oluyor çoğunlukla. Ya bir çocuk gibi tepinen, ağlayan bir yetişkin ya da kendini kapatan, kabuk bağlayan, sertleşen bir insan. Çünkü kaybı ve vedayı ilk kez yaşadığımız o erken yaşlarımıza gidiyoruz. Ve çünkü travma iyileşene kadar kendini tekrarlar. Bütün bunlar, bütün bu hisler insan olmanın getirisi. Sanıyorum özellikle 20'li yaşlar sonu da bu duyguların en çok yuvalandığı zamanlar. Hücre döngüsünde kontrol noktaları vardır, hatırlarsınız belki. Yeni oluşan hücrede hasar olup olmadığına bakılır bu noktalarda ve varsa hasarlar belli enzimatik reaksiyonlarla giderilir. 20'li yaşlar sonu da hayatın bir kontrol noktası gibi geliyor bana. Burası daha erken yaşlarda olanlara bakmanın ve hasar tespiti yapmanın tam da yeri ve tam da zamanı. Bazen alacaklı çıkarız ama buradan. Mesela bize ait değildir o zamana kadarki seçimler. Ailemiz karar vermiştir. Ne okuyacağımıza, nasıl görüneceğimize, nereye gitmeyeceğimize, neyi hissetmeye iznimiz olduğuna veya neyi seçersem kabul görürüm demişizdir de başkalarının gözünden vermişizdir cevapları ve onlara göre bir hayat yaşamışızdır. Şimdi biliyoruzdur neyi istediğimizi ama acaba çok mu geç kalmışızdır? Tam burası afili cümleler için harika bir yer. Burada 80 yaşında ilk kitabı çıkan yazarlardan, işte 70 yaşında çok zengin olan girişimcilerden, 50 yaşında tıp fakültesine tekrar dönen temizlikçilerden, temizlik personellerinden bahsetmek için ve asla geç değil, sadece inan gazı vermek için harika bir yer. Ve sanırım daha kolay olurdu böyle düşünmek, bunları söylemek. Ama yapay ve kısa süreli bir tatmin yaratırdı bence. Bundan fazlasını değil. Ben sindirmesi daha zor bir cevap vereceğim. Bunun bir önemi yok. Bir şeyleri yapmak için geç kalıp kalmadığını düşünmenin hiçbir yararı yok. Şeyler var ya mesela hayata ne yapmaya geldiğini bul. Böyle bir baskı var ya hayata ne yapmaya geldiğini bulmak baskısı. Bunun çok ağır bir emrivaki olduğunu ve tatmin duygusu yaratan bir cevap bulunması çok güç, çok soyut bir arayış olduğunu düşünüyorum. Ve bulduğun şeyin çok büyük, bu arayışa değecek bir şey olması gerektiği anlamını da içeriyor sanki örtük bir şekilde. Ve bana öyle geliyor ki böyle düşünmek mükemmeliyetçi yapıya da hizmet ediyor. Ya sen bir şey olmaya geldiysen o işin piri olmasın sonuçta. Sen hayata yazar olmaya geldiysen, yazar olmaya doğmuşsan en iyi yazarlardan biri olmalısın, değil mi? Arada bir yazılar yazan ve bundan keyif alan biri olmaya yer yok. Sosyal medyada görmüştüm biri şöyle bir şey demiş. Düşünsene ölüyorsun ve Tanrı'nın huzuruna çıkıyorsun. Ve Tanrı sana diyor ki ben seni harika bir keman virtüözü olman için yarattım. Neden bir kere bile denemedin? Buna üzüldüğünden bahsetmiş yani bu düşünceye. Çok güldürmüştü beni açıkçası. Ben söyleyeyim neden olmadın? Çünkü insan hayatı boyunca her şeyi deneyemez. Neye ihtiyacımız olduğunu içgüdüsü olarak biliriz ve ona bir eğilim hissederiz zaten. Ve bu eğilim her zaman en iyi yaptığımız şeye götürmek zorunda değil bizi. Şöyle bir şey okumuştum bir yerlerde. Her ne yeteneğin varsa kullan. Sadece en iyi şakıyan kuşlar ötseydi ormanlar çok sessiz olurdu. Arada bir keman çalmaktan hoşlanan bir öğretmen olunabilir. Ve ilgimizin olduğu, keyif aldığımız alanların farklılığından zenginleşebiliriz. Önemli olan neyi yapmaya doğduğunu bulmak değil bence. Önemli olan her başladığın işe o işi yapmaya doğmuş gibi yaklaşmamayı öğrenebilmek. Sadece keyif almak ve sadece keşfetmek için yapmak bir şeyleri. Çünkü bazı insanlar ilgi duydukları o şeyde çok iyi olamayacağı korkusuyla baştan hiç girmiyorlar. Aslında en baştan sabote ediyorlar kendilerini. Mükemmeliyetçilik bunu çok yapar. Bence Doğru cevap ne yapmaya geldiğimizi bulmakta değil de neye ihtiyacımız olduğunu bulmakta. Çünkü ihtiyaçlar değiştikçe yapmak istediklerimiz ve bu dünyaya katkımız da değişir. Bir dönem yoga öğretmeni olmak istersin belki. Ol. İçinde bu isteğin, bir isteğin kıvılcımlanması takip etmeye değer bir şey. Ama birkaç sene sonra kurumsal hayatta çalışmak ve daha düzenli yaşamak isteyebilirsin. Sen belki bir mühendissin ama yazılıma ilgi duydun. Atıyorum inşaat mühendisisin ama yazılımla ilgilenmek istiyorsun. Orada bir gelecek gördün. Geç ve dene. Ya da 50 yaşında bir gezgin olmaya mı karar verdin? Yani lütfen dene. Kendi kaynaklarını göz önünde tutarak bunun sahici bir istek olduğuna ve içeriden geldiğine emin olduktan sonra lütfen dene. Doğru zamanı gözeterek neden olmasın? Maymun iştahlılık derler toplumda aslında buna. Kötü bir şeyi kastederler bunu söylerken ama böyle olmak zorunda değil. Aslına bakarsanız bütün bunlar hayatın esas meselelerinin yanında uğraştığımız günlük rutinler. Hayatımızın amacı yaptığımız iş olamaz bence. Olmamalı. Sevdiğimiz şeyi yapmak güzel ama bu da kim olduğumuzu tanımlayamaz. Esas olan keyif almak hayatta. Bütün bu varoluşsal sandığımız sorgulamaların hizmet ettiği spesifik bir yer var aslında. Bu da herkes için, her hayat için, her senaryo için farklı. Bizim kendimize olan borcumuz esas onu bulmak. Oyuncu olmak istiyorum mesela. Güzel, buna ilgin varsa güzel, harika. Ama gerçekten bunu keşfetmek için mi istiyorum? Başka rollere girmek ve sahnede olmak bana keyif verdiği için mi istiyorum? Yoksa ben aslında görülmek ve duyulmak mı istiyorum? En içerideki isteğim kabul edilmek. Sorgusuz, sualsiz kabul edilmek olabilir mi? Bütün bunlar patolojiktir de demiyorum bu arada. Yani evet belki patolojiktir. Ama kişinin hayatında çok merkezi bir yerde duruyordur ve onu elinden aldığınızda müthiş, yıkıcı ve yok edici bir boşluk kalacak. Ve o kişi için bu durum yaşamla bağdaşmayacaksa, yani onun hayatı için o noktada fonksiyonelse gitmesi gerekmiyor. Ama o kişinin kendi olarak bir hayat yaşama fırsatını, tek fırsatını kaçırması anlamına geliyor. Marilyn Monroe olmazdı belki bütün bunları sorgulasaydı. Ama belki intihar da etmezdi, kim bilir. Bahar dizisi aklıma geldi şu an, biliyorsunuzdur belki. Epey konuşuluyor bu dönem. Oradaki Bahar karakteri evlenince eşinin hasta babasına ve çocuğuna bakmak için doktorluğu bırakmış. Sonra çeşitli olaylar neticesinde ileri yaşında tekrar dönmüş bir karakter. Bu herkesçe aynen bu şekilde kabul ediliyor yani. Ama ben şurada sorunlu görüyorum bu tanımlamayı. Bahar'ın o zaman doktorluğu bırakmış, bırakmayı istemiş olabileceğine ve buna ihtiyacının olabileceğine yer vermiyor. Ya belki çok zor geldi asistanlık yapmak ki hakikaten zor. Bazıları mobbing veya kötü şartlar yüzünden temel bölüm yazıyor atıyorum cerrahi isterken. Az olan bir şey de değil bu arada yani. Ya da belki zor gelmedi ama çalışmak istemedi yine de. Ya da yeterince fedakarlık yapmazsa eşinin ondan gideceğinden korktu. Ve evde kalıp bir de babasına bakarak minnet bağını daha da güçlendirdi. Bir sekonder kazanç da olabilir yani burada. Yani bana öyle geliyor ki hikayeleri biri mağdur, biri zalim olan iki kişi arasından görmeye çok meylediyoruz. Ama aslında olan genelde daha az mağdur ve daha çok mağdur gibi. Bütün bunlar Bahar karakterini kötü yapmaz. İnsan yapar. Bu hayattaki, bu oyun alanındaki vaktimiz sınırlı ve ne kadar keyif aldıysak o kadar yaşamış sayabiliriz kendimizi. Keyif almakla mutluluğu kastetmiyorum bu arada. Keyif tatmine de yakın duran bir kavramdır. Mutluluk bir duygu hali ve her duygu gibi geçici. Ama keyif almak bende yaşamaktan, var olmaktan haz duymayı, bir merakı takip etmeyi, bir işin ucundan tutarken zamanın nasıl geçtiğini anlamamayı, yani akışta olmayı, hatta o kadar anda olmayı ki başka boyutlara geçmeyi çağrıştırıyor. Aradığımız şey bize böyle hissettiren şey olmalı gibi geliyor. Nayet diye bir film var. Gerçek hayattan uyarlanmış. Bu filmde Diana isimli bir yüzücü 30 yıl ara verdiği yüzme kariyerine 60 yaşında bir rekor kırmak için geri dönmeye karar veriyor. Ve Küba, Florida arasını yüzerek geçmek için çalışmalarına başlıyor. Sonrası spoiler. Filmin nihayetinde kırıyor Diana o rekoru ama yaşamadığı şey kalmıyor. Yani defalarca ölümden dönüyor. Alerjik reaksiyonlar, boğulma tehlikeleri, yakın çevresiyle arası bozuluyor. Ama asla vazgeçmiyor. Bu film bir başarı filmi, evet. Motive edici bir film. Bak, seni öldürmeyen nasıl da güçlendirdi filmi. Ama ben bu söyleme hiç katılmadığımdan belki bu filmi de hiç beğenmedim. Bence bizi ölümün kapısından döndüren şey çoğu zaman zayıflatır. Hem metaforik olarak bu böyle hem de kelime anlamıyla böyle. Yani bizi ölüme yaklaştıran mesela bir kalp krizi olsun. Anji olundu, tıkalı damarlar açıldı. Sonrasında kalbimiz daha güçlü atmıyor. Hatta önceki fiziksel travmayı bile kompanse edemiyor. Başka komplikasyonlar gelişiyor. Kapak yırtılmaları, septum defekti, kalp yetersizliği veya bir kanser hastası. Burası tetikleyici olabilir. Eğer siz veya yakınınız tabii kanser hastalığı varsa biraz sarmak isteyebilirsiniz tam burada. Bir kanser hastası hastalığını atlattığında artık çok daha güçlü olmuyor genelde. Ortalama yaşam süreleri daha kısa oluyor. Ciğerleri defalarca kere su toplayabiliyor eğer toraksı ilgilendiren hastalıkları varsa. Meme kanseri, akciğer kanseri gibi. Ya da pıhtı atmalar daha fazla olabiliyor. Buna hiç yakalanmamış bireylere göre. Daha güçlü olunmuyor sözün kısası. İçinden geçtiğimiz duygusal acılar için de bu böyle. Bazen insanlar mesafe alıyor hayata ve diğer insanlara. Daha kapalı, daha şüpheci, daha pesimist yaklaşıyorlar artık. Aslında pesimistlikte de başına gelecek felakete önceden hazırlanmak var. Yani öyle ki başına geldiğinde o felaketten acı duymuyorsun. Onu tahmin edip hazırlandığın için kendini kutluyorsun. Kendini gerçekleştiren kehanet. Evet, daha kapalı ve daha mesafeli oluyoruz demiştim. Yani bu mesafe bizde güçlü olmak diye kodlandığı için öyle inanıyoruz, güçlendik sanıyoruz. Aslında olan şey o kadar yıkıcı bir travma yaşıyoruz ki canlılık duygumuzu yitiriyoruz bir parça ve bunun yasını tutuyoruz. Bu güçlenmek değil, zayıflamaktır. Güçlü biri duygularını göstermeyen, temkinli yaşayan değil, duygularını gösterebilme cesaretine sahip olandır. Bir çocuk ne kadar canlı yaşar düşününce. Merak eder. Merakının peşinden gider. İstediği ve istemediği şeyleri direkt söyler. Yabancılara el sallamaktan korkmaz. Büyük büyük hayaller kurar. Öyle. Az önce bahsettiğim filme dönersek, beni rahatsız eden şeylere dair bazı teorilerim var. Şöyle ki, Diana belki de yaşlandığı gerçeğiyle ve ölüm korkusuyla yüzleşmekten öyle acı duyuyordu ki bunun yarattığı karmaşayı ve acıyı imkansıza yakın bir hedef seçerek yok saymaya çalıştı. Tabii ki bambaşka sebepleri de olabilir ama ben izlediğimden bu hissi aldım. Bir diğer açıdan bakınca da bence bu gerçekten çok gereksizdi. Belki burada ben yanlış düşünüyorumdur ama bir şeyin en iyisi olmak bende bu çağrışımı yapmıyor. Guinness Rekorlar Kitabı saçma sapan bir sürü rekorla dolu. Bir şeyin en iyi olmayı ne kadar idealize ediyoruz? Dünyada bir sürü bankacı, Amy Winehouse, ev hanımı Sezen Aksu ya da belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu var. Ve bu insanların bir potansiyeli bütünüyle gerçekleştirmek uğruna hayatlarını harcamaları ve ancak ünlü ve tanınmış ve çok zengin ve çok başarılı ve çok güzel ve çok karizmatik her neyse çok olduklarında tamam olunacağı fikri bana kalırsa trajiromantik, güzel bir kelime oldu, trajiromantik. Onun yerine hayatı olduğu gibi geldiği gibi yaşamak ve var olanı parlatmak daha güzel ve daha konforlu olmaz mı aslında? Burada bir film önereyim. Tam da bu konuyla ilgili. Perfect Days. Güzel bir film bu arada bence. Eleştiren de seven de çok fazla olmuş. Ben tavsiye ederim. Bu filmde Hirayama, tuvalet temizleyerek geçinen, işini iyi yapmaya çalışan, okuyan, müzik dinleyen, her gün aynı noktadan ağaçların arasından süzülen, ışık hüzmelerini fotoğraflayan, bence biraz bilge bir adam ve biz de basitçe onun hayatını izliyoruz. Eleştirenlerin derdi de tam bu basitlikle aslında, filmin özüyle. Bunu küçülmek gibi yorumlamışlar ve daha küçük yaşamanın güzellenmesi fikri onları çok rahatsız etmiş anladığım kadarıyla. Çünkü bu şimdiye kadar olan inanç sistemlerine aykırı bir bilgi. Ve bu hayat yarışında onları kandırıp geride kalmalarına sebebiyet verebilir. Bu yönüyle çok tehlikeli. Bazen o kadar tutunuyoruz ki hayatımızı idealize eden düşüncelerimizi, bunları bırakmak fikrini hayatta kaybetmekle bir tutuyoruz. Bir hikaye anlatmak istiyorum. Çok eski zamanlarda Hindistan'da bir sürü öğrencisi olan bir guru günler süren bir meditasyon oturmuş. Meditasyonu bitince öğrencileri merakla yanına gelmiş ve "Ne gördünüz hocam?" demişler. Guru cevaplamış, "Bir hafta sonra öleceğimi ve hemen sonra şu köyde, şu çiftlikte bir domuz olarak dünyaya geleceğimi gördüm. Bir anne domuzun üçüncü yavrusu olarak dünyaya geleceğim ve burnumun üzerinde siyah bir leke olacak. Bir domuz olarak yaşamak istemiyorum. Sizden rica ediyorum, o çiftliğe gidin ve beni öldürün." Öğrencileri şaşırsalar da hocalarını üzmek istemedikleri için kabul etmişler bunu. Ve guru dediği tarihte öldükten sonra o köye doğru yola çıkmışlar. Çiftliği bulup sahibiyle konuşup durumu anlatmışlar. Çiftliğin sahibi demiş ki, "Bu gece doğum yapacak bir domuz var. Siz buyurun başında bekleyin." Ve öğrenciler geceyi hamile domuzun başında geçirmişler. Ama bir noktada uykuya yenilip gözlerini kapatmışlar ve sabaha kadar uyumuşlar. Sabah domuzun doğurduğunu ve 7 küçük yavrunun çamurda güle oynaya eğlendiğini görmüşler. Üçüncü yavruyu takip edemedikleri için paniklemişler ama sonra burnun üzerindeki siyah leke tarifini hatırlamışlar. Yavruların tek tek burnuna bakmışlar ve nihayet burnu siyah lekeli o küçük domuzu bulmuşlar. Ve tam o anda dile gelmiş küçük yavru burnu lekeli domuz. Demiş ki, "Lütfen bana dokunma. Domuz olmanın bu kadar eğlenceli olacağını bilmiyordum." Bazen sanıyoruz ki o şey olursak veya olmazsak biter hayat. Belki henüz yeni başlıyordur. Benim anlatacaklarım bu kadardı bu bölüm için. Bana Instagram'dan evremcilik kullanıcı ismiyle ulaşabilirsiniz. Sizlerin yorumlarını, deneyimlerini okumayı çok isterim. Paylaşmanız bana çok iyi hissettirir. Hoşça kalın. Bay bay.